Ayrım 8.
Bu nedenle yanımda yürüyen kişiyi sesli bir cümleyle rahatsız etmektense bir el işaretiyle derdimi anlatmaya çalışıyordum. Parmaklarımızı dünyanın her yanında geçerli bir biçimde sallayarak gel, elimizi havaya kaldırıp dur ve parmağımızı dudağımıza değdirerek sus diyorduk birbirimize. İlk haftalarda sık sık sessiz olmam konusunda uyarıldım. Ama zamanla fazla soru sormamayı ve onların beni bilgilendirmesini beklemeyi öğrendim. Günün birinde gene yürüyüş halindeyken tüm arkadaşlarımı güldürecek bir davranışta bulundum. Bir böceğin soktuğu yeri kaşıdım. Onlar komik ifadelerle benim yaptığımı tekrarlayarak kahkahalar attılar. Sonra anladım ki benim bu kaşıntı hareketim uzakta bir timsah gördüm anlamına geliyordu. Oysa en yakın bataklıktan yüzlerce kilometre uzaklıktaydık. Kabileye katılmamın üzerinden haftalar geçmişti ki gruptan ayrılıp uzaklaştığım bir sefer üzerime çevrilmiş gözler olduğunu fark ettim. Hava karardıkça bu gözler daha da irileşiyor gibiydi. En sonunda beni çevreleyen bu formların peşimizden gelen yabani dingolara ait olduğunu anladım. Koşarak kampa geri döndüğümde ilk kez korktuğumu hissettim ve gördüklerimi Oata'ya söyledim. O da sözlerimi yaşlı kişiye aktardı. Çevremizdeki herkes bana döndü ve konuyla ilgilenmeye başladı. Konuşmalarını beklemeye başladım. Çünkü artık gerçek insanlar kabilesinin boşa söz harcamadığını, konuşmaya başlamadan önce düşündüklerini öğrenmiştim. Oata bana düşüncesini bildirene kadar yavaş yavaş ona kadar sayabilirdim. Sorunun en büyüğü kokumdu. Bu sözden müthiş alındım. Ama gerçekti. Ben bile kendi kokumdan rahatsız oluyordum. Ve başkalarının ifadelerini sezebiliyordum. Ne yazık ki elimden gelen bir şey yoktu. Suyumuz o kadar kıttı ki bunu yıkanmak için harcayamıyorduk. İçine batıp çıkabileceğim bir varilimiz de yoktu. Kara delili arkadaşlarım benim gibi kötü kokmuyorlardı. Ben bu sorundan rahatsızdım. Onlar da benden rahatsızlık duyuyorlardı. Sanırım sorunu yaratan nedenlerden biri derimin sürekli soyulması ve bedenimde birikmiş olan toksit yağların harcadığım enerjiyle yanarak açığa çıkmasıydı. Günden güne zayıfladığım besbelliydi. Elbette deodorantım, tuvalet kağıdım yoktu. Ama gözlemlediğim başka bir şey daha söz konusuydu. Kabile üyeleri yemek yer yemez uzaklaşıyorlar ve hemen bağırsaklarını boşaltıyorlardı. Ve onların dışkılarından bizlerin alışık olduğumuz kötü koku yoktu. 50 yıllık uygarlık yaşantımdan sonra bedenimin toksitlerden arınması elbette biraz zaman alacaktı. Ve çölde bir süre daha yaşarsam bunun gerçekleşeceğinden emindim. Yaşlı kişinin bana durumu ve çözüm yolunu anlatışını hiç unutamayacağım. Onlar durumdan yakınmıyorlardı. Çünkü beni iyi ve kötü hallerimle aralarında almayı kabul etmişlerdi. Onların sorunu güvenliğimizdi. Koku zavallı hayvanları rahatsız ediyordu. Oata'nın söylediğine göre dingolar kabilenin çürük bir eti peşleri sıra sürüklediğini sanıyorlardı. Ve bu da onları çıldırtıyordu. Buna çok güldüm. Çünkü gerçekten de güneşte unutulmuş bir hamburger kokusu yaymaktaydım etrafa. Bana önerecekleri her türlü yardıma açık olduğumu söyledim. Böylece ertesi gün güneş tam tepedeyken 45 derecelik bir siper kazdık. Ve ben bunun içine yattım. Sadece yüzüm açıkta kalacak şekilde tamamen kumla örtüldüm. Üzerime gölge yapacak bir düzenek kurduktan sonra beni 2 saatliğine yalnız bırakıp yanımdan uzaklaştılar. Güneşin altında bütünüyle çaresiz bir biçimde tek bir kaşıma bile oynatmadan yatmak gerçekten tuhaf bir duyguydu. Bu da benim için tamamıyla yeni bir deneyimdi. Beni terk edip gitseler kısa süre sonra geriye sadece iskeletim kalırdı. Başlangıçta kertenkelelerin, yılanların ya da çöl farelerinin yüzüme tırmanacaklarını sandım. Yaşamımda ilk kez felçli olmanın anlamını öğrendim. Koluma veya bacağıma kımıldamasını buyuruyordum ama bana yanıt vermiyorlardı. Sonra gözlerimi kapatıp gevşemeye başladım ve toksinlerimin bedenimden akıp gittiklerini, toprağın temizleyici, arındırıcı, serin, harika özelliklerini kazandığımı düşündükçe zaman daha hızlı akmaya başladı. Buluşların anası gereksinmelerdir diyen atasözünün anlamını şimdi daha iyi kavramıştım. Bu çabamız sonuç verdi. Kokumu toprağa bırakıp çıkmıştım işte. Şifa. Yağmur mevsimi yaklaşıyordu. O gün kısacık bir süre için bile olsa ufukta bir bulut olduğunu gördük. Bu ender rastlanan ve müthiş keyif veren bir görüntüydü. büyük gölgelerin altında yürüdüğümüz zamanlarda oldu ve o zaman büyük bir çizmenin altında kalan karıncalar gibi hissettim kendimi. Çocuklara özgü eğlence duygusunu yitirmemiş yetişkinler arasında olmak ne hoştu. Bu insanlar gölgenin önüne geçmek için koşuyorlar, bir güneş ışınını yakalamaya uğraşıyorlar, bulutları iten rüzgarın bacaklarının güçsüz olduğunu söyleyerek esintiyle aday ediyorlardı. Sonra tekrar gölgeye geliyorlar ve tanrısal birliğin serin hava gibi bir armağanı insanlara sunması hakkında övgü dolu sözler söylüyorlardı. Pek neşeli ve eğlenceli bir gün olmuştu. Ama akşam üstüne doğru keyif yerine trajediye bıraktı. Daha doğrusu o anda durum bana trajediyi çağrıştırdı. Aramızda 30'lu yaşlarında olan ve büyük taş avcısı adını taşıyan genç bir erkek vardı. Değerli taşlar bulma konusunda pek yetenekli ve becerikliydi. Adının önüne büyük sıfatını son zamanlarda eklenmişti. Çünkü büyük opeller ve hatta maden şirketlerinin terk ettiği yerlerde altın parçaları bile bulmuştu. Gerçek insanlar kabilesi geçmiş dönemlerde değerli taşlara önem vermezlerdi. Çünkü bunlar ne yenebilirdi ne de pazar denen bir kavram olmayan bu toplumda yiyecek almaya yarardı. Bu taşlar ancak güzelliklerini ve işe yaramaları sayesinde toplanmaya değer bulunmuşlardı. Ne var ki zaman içerisinde beyaz adamların bu taşlara değer verdiğini öğrenmişlerdi. Ve bu beyazların toprakları, arazileri satın almaları ve satmaları kadar tuhaf gelmişti onlara. Değerli taşlar arada sırada kente inen ve kabileye yeni haberler taşıyan kişiye maddi gelir sağlıyordu. Büyük taş avcısı halen işlenmekte olan madenlere asla yaklaşmazdı. Çünkü atalarının bir zamanlar o madenlerde çalıştırıldığı günleri hiçbiri unutmazdı. O insanlar madenlere pazartesi günleri inerler ve hafta sonuna dek toprağın üstüne çıkamazlardı. Zaten aşağı inen 5 kişinin 4'ü yaşamını yitirirdi. Çoğunlukla madende çalışmaya gönderilenler üzerlerinde bir suç yaftası yapıştırılmış olanlardı ve maden onlara ceza yerine geçerdi. Bunun yanı sıra çıkartmaları gereken madenin bir kotası vardı ve bunu tamamlamak için hükümlünün karısı ve çocuğu da onunla aşağı indirilirdi. Ancak 3 kişi bir kişiden beklenen kotayı tamamlayabilirlerdi. Böylesi uzun bir çalışma sürecinde hükümlüye yeni suçlar yüklemek için her zaman hazır bir bahane vardı. Ve böylece bu kişilerin cezaları hiç bitmezdi. Maden kurtuluş yoktu. Ve elbette insan yaşamının ve insan canının böylesine aşağılanması beyazlara göre yasaldı. İşte sözünü ettiğim o gün büyük taş avcısı toprak bir setin kenarından yürüyordu ki yer kaydı ve genç adam 6 metre aşağıdaki kayalık yüzeye düştü. Üzerinde yürümekte olduğu set zamanın aşınmasıyla cilalanmış granit taşlardan, kalın kayalardan ve çakıllardan oluşuyordu. Artık benim ayaklarımın tabanları da hatırı sayılacak nasırlarla kaplanmış ve arkadaşlarımın nallıymış gibi görünen ayaklarına benzemeye başlamıştı. Ama gene de bu sivri çakılların üzerine yürümek canımı çok acıtıyordu. O anda aklım fikrim ayaklarımın acısındaydı ve evde koşu, dağcılık ve şık ayakkabılarımla dolu dolabım gözlerimin önünden geçiyordu. Tam o sırada büyük taş avcısının setten yuvarlanırken attığı çığlığı duydum. Hepimiz kenara koştuk ve aşağı baktık. Genç adam yerde yatıyordu. Ve şimdiden çevresinde bir kan gölü oluşmuştu. Pek çok kişi hemen onun yanına indi ve bir zincir oluşturarak yaralıya yukarıya taşıyıverdiler. Yukarıya uçarak çıksa da ancak bu kadar çabuk gelirdi diye düşündüm. Bedeninin altındaki tümeller bir montaj zincirinin halkaları gibi görünüyordu. Yaralı granit düzlemin üzerine yatırılınca bedenini incelemeye başladık. Dizi ve ayak bileği arasında pek çok kırık vardı. Kemik dev bir kılçık gibi kara deriden 5 santim dışarıda duruyordu. Bir saç bandıyla bacağın üstü sarıldı ve şifacı adam ile şifacı kadın hastanın iki yanına oturdular. Kabilenin diğer üyeleri kampın gece hazırlıklarını yapmaya koyuldular. Bense adım adım yavaş yavaş yaklaşarak sonunda acı çeken bu bedenin yanına geldim. Bakabilir miyim diye sordum. Şifacı adam ellerini yaralı bacağın üzerinde birkaç santim yükseklikte tutarak yukarı aşağı gezdiriyordu. Ellerini önce yan yana hareket ettiriyor, sonra birini ayaktan baldıra kadar, ötekini baldırdan ayağa kadar indiriyordu. Şifacı kadın bana gülümsedi ve o atanın çevresiyle bana şöyle dedi. Bu senin için. Bize senin kendi insanların arasında bir şifacı kadın olduğun söylenmişti. Evet, Sanırım öyle diye yanıtladım onu. Şifanın hekimin kendinden ya da onun marifetler dolu çantasından çıkan bir şey olduğu düşüncesi bana hiçbir zaman sıcak gelmemiştir. Çünkü yıllar önce kendim çocuk felciyle savaşırken şifanın tek bir kaynağı olduğunu öğrenmiştim. Hekimler yabancı parçaları çıkartarak, kimyasal maddeler vererek, kırılan kemikleri yerine oturtarak bedene yardımcı olabilirler. Ama işleyici anlamına gelmez. Aslında hiçbir yerde, hiçbir hekimin, hiçbir zaman diliminde, hiçbir ülkede, tarihin hiçbir döneminde herhangi bir hastalığı iyileştirmemiş olduğuna eminim. Herkesin şifacısı kendi içindedir. Hekimler kendilerinde özel bir yetenek olduğunu anlamış, bunu geliştirmiş ve en iyi bildiği ve en sevdiği işi toplum yararına kullanmaya karar vermiş olan kişilerdir. Ne var ki şu an böylesi bir tartışmayı başlatmak için uygun bir durumda olmadığımızdan o atanın bana taktığı ada karşı çıkmadım. Ve kendi toplumumda benim de bir kadın şifacı olarak görüldüğüm konusunda yerlere katıldım. Ellerin yaralı bölgenin üzerinde ama ona dokunmadan yukarı ve aşağı hareket ettirilmesinin bacağı sağlıklı halinin biçimini kazandırmak için yapıldığı anlatıldı. Bu yöntemle iyileşme aşamasında hiçbir şişme görünmüyordu. Şifa adamı kemiğe sağlıklı halini anımsatıyordu. Bu yöntemle kırılan kemiğin 30 yıldır yaşadığı yuvadan fırlamasına neden olan kırığın yarattığı şok hali unutturulmaya çalışılıyordu. Sözün özü kemikle konuşuyorlardı. Sonra bu dramda yer alan öteki 3 başrol oyuncusu, şifacı adam ayak ucunda, şifacı kadın yanı başında diz çökerek ve hasta da toprağın üzerinde sırt üstü uzanarak duaya benzettiğim bir söylem tutturdular. Şifa adamı her iki elini hastanın ayak bileklerine doladı ama ne sıkıca tutuyor ne de çekiyordu. Şifacı kadın aynı işlemi dizlerin çevresinde uyguluyordu. Her biri ötekinden farklı bir makamda söylüyordu şarkısını. Derken bir noktada tek bir ses olup aynı anda bağırarak bir şeyler söylediler. Elleriyle herhangi bir zorlama veya bir çekme hareketi yapmadılar. Ama dışarı fırlamış olan kemik ansızın eski yerine giriverdi. Şifacı adam yaralanan bölgedeki deriyi bir araya topladı ve her zaman boynunda taşıdığı boru biçimindeki çıkını açmaya başlayan şifacı kadına baktı. Haftalar önce şifacı kadına kadınların aylık adet kanamalarına karşı ne kullandıklarını sorduğumda bana samanlar, kamışlar ve kuş tüylerinden yapılmış petler göstermişti. Ondan sonraki günlerde bazı kadınların bu gereksinmelerini karşılamak için gruptan ayrılıp tek başına çöle gittiklerini gözlemlemiştim. Kirli yapraklar dışkılar gibi toprağa gömülüyorlardı. Ne var ki bazen de çölden dönen kadınlar avuçlarında taşıdıkları bir şeyi şifacı kadına veriyorlardı. Bu çıkının çevresi benim ayaklarımı, yanık tenimi, yaralarımı iyileştirmek için kullandığı şifalı yapraklarla örtülüydü. Kadınların teslim ettiği esrarengiz şey işte bu çıkının içindeki tüpe dolduruluyordu. Birkaç kez onun tam yanında bulunduğumdan bu nesnenin dayanılmayacak kadar iğrenç bir kokusu olduğunu duymuştum. Sonunda bu esrarengiz nesnenin kadınlar tarafından biriktirilmiş ve pıhtılaşmış kan topları olduğunu anlamıştım. İşte o gün şifacı kadın tüpün tepesini değil altını açtı. Hiç de kötü bir koku gelmedi. Hatta hiçbir koku duymadım. Tüpü eliyle sıkınca avucuna katran gibi siyah bir şey aktı. Bu son derece parlak ve yoğun bir maddeydi. İşte şifacı kadın bu maddeyi eliyle yaralı bölgeye başka bir hiçbir şey kullanmadan sürdü. Ve iyice yayarak yedirdi. Ortada ne bir bandaj ne bir iğne vardı. Kısa bir süre sonra telaş sona ermiş ve yemeğe oturmuştuk bile. Akşam toplantısında herkes sırayla büyük taş avcısını kucağına yatırdı ve onun çevresini daha iyi seyretmesini sağladı. Sıra bana geldiğinde ateş olup olmadığını anlamak için alnına dokundum. Zaten benim hatırım için böylesi bir şifa gösterisine araç olmayı kabul etmiş olduğu anlaşılan insana dokunmayı arzuluyordum. O da kucağımda yatarken bana baktı ve göz kırptı. Ertesi sabah büyük taş avcısı ayağa kalktı ve bizimle birlikte yürüdü. Topallamıyor, aksamıyordu bile. Bana söylediklerine göre yaptıkları o ayinle kemiğe ağırlık binmesini ve şişmesini engellemişlerdi. Tören gerçekten de işe yaramıştı. Ondan sonraki günlerde gözüm hep kırılan kemikte oldu ve o doğal kara maddenin kuruyup dökülmesini gözledim. 5 gün içinde derinin üzerinde hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kemiğin dışarıya fırladığı noktada 1-2 yara izi gözlemleyebiliyordum. Söz konusu genç adam 70 kilonun üzerindeydi. Tamamen kırılmış o bacağı basması ve kemiğin yuvasından yeniden dışarıya fırlamaması bir mucizeydi gerçekten. Bu kabilenin bir bütün olarak son derece sağlıklı olduklarını biliyordum. Ama öğrendiğim kadarıyla dik müdahaleler içinde özel yeteneklere sahiptiler. Tedavi konusunda böylesine yetenekleri olan ama ne biyokimya ne de patoloji eğitimi almamış olan bu insanlar gerçeğe, iyi niyete inanıyorlardı ve iyi olma inancına sahiptiler. Şifacı kadın bana şöyle bir soru sordu. Daimanın ne kadar uzun bir zaman dilimi olduğunu anladın mı? Evet dedim, anladım. Emin misin? Evet anladım diye yineledim. O halde sana başka bir şey daha söyleyebiliriz. Tüm insanlar bu dünyayı sadece ziyaret eden ruhlardır. Tüm ruhlar daima yaşayan varlıklardır. Öteki insanlarla tüm karşılaşmalar deneyimdir. Ve tüm deneyimler sonsuza dek sürecek bağlantılardır. Gerçek insanlar her deneyimin çemberini kapatarak mutantlardan farklı olarak bizler hiçbir çemberi açık bırakmayız. Eğer yüreğinde başka insanlara karşı kötü duygularla yürüyüp gidersen ve bu çember kapanmamışsa bu yaşamının başka alanlarında yinelenecektir. Bir kez değil, dersini alana dek defalarca acı çekersin. İncelemek, öğrenmek ve olanlardan ders alarak bilgelik kazanmak iyidir. Minnet duymak, senin deneyiminle kutsanmak ve huzur içinde yürüyüp gitmek iyidir. O adamın kemiği hemen iyileşti mi bunu bilmiyordum. Önce ve sonraki durumları inceleyebilecek röntgen ışınlarımız yoktu. Ve o bir Süpermen değil, sıradan bir adamdı. Ne var ki bu beni ilgilendirmiyordu. Canı yanmıyordu. Kaza sonrası etkileri yaşamıyordu. Onun ve ötekilerin inancına göre olay kapanmıştı. Hepimiz huzur içinde ve umarım biraz daha bilgelik kazanarak yürüyüp gidiyorduk. Çember kapanmıştı. Olaya bundan fazla çaba, zaman ve taza harcamaya gerek yoktu. O ata bana kazaya onların yol açmadıklarını söyledi. Sadece bunun evrensel yaşamın tanrısal düzeni içinde yeri olup olmadığını sormuşlar. Ve benim buna tanık olabilmem için şifa vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi. Bu fırsatın onlara verilip verilmeyeceği ya da hangi biçimde sunulacağını bilmiyorlardı. Ama benim bu deneyimi kazanmam için izin vermeye hazırdılar. Kaza yaşandığı zaman dışarıdan gelen bu mutantla bir armağan paylaşmalarına izin verildiği için bir kez daha minnet duymuşlardı. Ben de uygar olmadıkları söylenen bu insanların bakir zihinlerinde yer aldığım için minnet duygularıyla doluydum. Şifa teknikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterdim. Ama varlıklarının bu nedenle tehlikeye girmesi olasılığının sorumluluğunu yüklenmek istemiyordum. Anakaranın içlerindeki bu çölde ayakta kalabilmenin başlı başına bir meydan okuma gerçeği olduğunu çok iyi anlamıştım. Zihnimi okuduklarını ve bir istekte bulunmak için ağzımı açmadan niyetimi anladıklarını bilmeliydim. O gece uzun uzun fiziksel bedenimiz ve varlığımızın sonsuza dek yaşayan o parçası ile o ana dek sözü edilmeyen bir konu olarak duyguların ve heyecanların sağlık ve iyi olma üzerindeki etkiler üzerinde konuştuk. İnançlarına göre nesnelere karşı duyduğumuz heyecanlarımız onlar üzerinde etki yapıyordu. Bedenin her hücresinde, kişiliğin özünde, zihninde ve sonsuza dek yaşayan bende bu heyecanın izleri kayıtlıydı. Bazı dinler açları doyurmayı, susayanlara su vermeyi buyururken bu kabilenin insanları sunulan bu su ve yiyeceğin ve bunu alan insanın hiç de önemli olmadığını savunuyordu. Önemli olan açık yüreklilikle ve sevgiyle verme anında deneyimlenen duygudur. Ölmekte olan bir bitkiye ya da hayvana su ya da cesaret vermek, aydınlanma yolunda yaşamı ve bizi yaratanı tanımak konusunda susamış bir insan bulup ona su vermek kadar önemli bir adımdır. İnsanoğlu bu varoluş düzeninden ayrılırken heyecanlarını an be an nasıl yaşadığının kayıtlarını da yanında götürür. Fiziksel olmayan görünmez duygular bizlerin o sonsuz parçasını oluştururlar. Ve iyi ile iyi olmayan arasındaki farkı onlar belirlerler. Eylem, duygunun niyetin dile getirilmesi ve deneyimlenmesi için kullanılan bir kanaldan başka bir şey değildir. O sabahın erken saatlerinde kırılan kemiği yerine oturtan iki yerli hekim bedene mükemmellik düşünceleri gönderme çalışması yapmışlardı. Ellerinden akandan çok daha fazlası zihinlerinden ve yüreklerinden akıyordu. Hasta onların şifasını almaya hazır ve açıktı. Beklemeden ve tamamıyla iyileşeceğine inancı tamdı. Beni şaşırtan, benim gözlerime bir mucize gibi görünen olayların kabile insanları için sıradan olmasıydı. Birleşik Devletlere yayılmış onca rahatsızlığın, kurban durumuna düşmüş onca insanın hastalığının ne kadarının bilinçsiz ve farkındalığına varamadığımız düzeydeki heyecan programlaması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini merak etmeye başladım. Hasta-hekim ilişkisini giderek daha çok önemsemeye başlamıştım. Hekim, hastanın iyileşeceğine inanmıyorsa, tek başına bu inanç bile emeklerini boşa çıkartmaya neden olurdu. Şunu çoktan öğrenmiştim. Eğer hekim hastayı hastalığının tedavisi olmadığını söylüyorsa, bu hekimin eğitiminde ve geçmiş deneyimlerinde böyle bir bilginin var olmamasındandır. Bunun anlamı tedavi yok demek değildir. Eğer bu hastalığı yenebilmiş tek bir kişi bile varsa, bu insan bedeninin bu hastalığın üstesinden gelebileceği anlamındadır. Şifacı adam ve şifacı kadın ile uzun uzun konuştuktan sonra sağlık ve hastalık konularında yepyeni bir bakış açısı kazandım. İyileşmenin zamanla hiçbir ilgisi yoktur dediler bana. İyileşme de hastalık da bir an içinde oluşurlar. Ben buna insan bedeni hücre düzeyindeki bir bütündür, iyi ve sağlıklıdır. Sonra bir an içinde ilk anomali ya da düzensizlik hücrelerinin birinin herhangi bir parçasında kendini gösterir şeklinde yorumladım. Tanının konması, belirtilerin saptanması aylar ya da yıllar sürebilir. İyileşme de bunun ters yönünde ilerleyen bir süreçtir. Hastalanınca sağlıkta bozulma görülür ve hasta yaşadığı topluma bağlı olarak belli bir tedavi görür. Bir anda beden yokuş aşağı yuvarlanmayı keser ve ilk onarım adımını atar. Gerçek insanlar kabilesi bizlerin hastalıklar karşısında rastlantısal kurbanlar olmadığımızı, fiziksel bedenin bizlerin sonsuz bilinç düzeyimizin bireysel bilincimizle iletişim kurması için tek yol olduğuna inanır. Bedenin işlevlerindeki bir yavaşlama, çevremize şöyle bir bakmamıza ve iyileştirmemiz gereken gerçekten önemli yaralarımızı incelememize olanak sağlar. Hasar görmüş ilişkiler, inanç sistemimizde oluşmuş boşluklar, korku tümörleri, yaradana karşı duyduğumuz kuşkular, bağışlama yetimizi yitirmemiz ve bunun gibi nedenler söz konusu olabilir. Son dönemde kanser tedavisinde hastalara olumlu inceleme çalışmaları yaptıran hekimleri geldi aklıma. Bu hekimlerin meslektaşları arasında pek iyi gözle görülmedikleri, çünkü yaptıklarının fazlasıyla yeni olarak nitelendirildiğini biliyordum. İşte şimdi karşımda yeryüzünün en kadim halklarından biri vardı ve bana aktardıkları bu tekniği ezelden beri biliyorlardı. Ve bu konuda en ufak bir kuşkuları bile yoktu. Bizler, adına uygar denen halklar ise hala olumlu düşünceden yararlanmakta korkuyorduk. Çünkü bunun da geçici modalardan biri olduğundan çekiniyor ve bu denemelerin birkaç olguda başarıya ulaşmasını beklemeye yeğliyorduk. Ağır hasta olan bir mutant, hekimlerin bildiği tüm tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra ölümün eşiğine geldiğinde hekimler hastanın ailesine ellerinden gelen her şeyi denediklerini bildirirler.